Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 26.
Çimento basamakları ayaklarım geri geri giderek çıktım ve eve geri döndük. İçeri girdiğimizde üstüm başım hala sırılsıklandı. Bar tarafından sorguya çekilince Şifa her şeyi anlattı. Bir hata işlemiştim. Bart beni korkutmak için teknede zehirli yılanların dolandığını söyledi. Umurumda bile değildi. Bu banyo kaçamağının verdiği mutluluk bir yılan tarafından sokulmuş olma olasılığından çok daha önemliydi. Giysilerim kuruyunca Abdullah olmadığında tek başıma rahat ettiğim bir başka sığınma yeri olan odama geçiyorum. Küçük pencerelerden evin arkasındaki tarlalardan mısır çalan maymunları izliyorum. Abdülkadir ile Muhammed onları görecek olsalar hemen tüfeklerine sarılırlardı. Mevsim öyle kurak ki maymunlar aç kaldıklarından gözü pek ve saldırgan oluyorlar. Kuyulara kadar geliyorlar ve ancak birisi yaklaştığında hoşnutsuz çığlıklar atarak uzaklaşıyorlar. İnsanlarla maymunlar toprak, gıda ve su için birbirlerine giriyorlar sanki. Geçen gün tuz ve odun almak için Tamanay'la birlikte köydeki dükkana giderken her tarafı sarmış mısırları didikliyorlardı. İçim rahat değildi çünkü çok kalabalıktılar ve arada bir kadınlara saldırdıklarını duymuştum. Küçük Tamanay hiç de korkmuşa benzemiyordu. Tepeye yaklaşırken onlarla dalga geçmek için şarkı söylemeye koyuldu. Sen maymun, sen maymun. Arapça sözlerin devamını anlayamıyordum ama maymunlar kızmışlardı. İçlerinden birisi en şişmanı bir şebeyi andırıyordu ve grubun lideri olmalıydı. Ötekiler ondan küçüktüler. Anneler bebeklerini kollarında taşıyorlardı. Şarkıya sinirlenen uzun kuyruklu ne cins olduğunu bilmediğim bir küçük maymun sürüsü ağaca çıkıp bize taş atmaya koyuldular. Gülerek köye kaçtık. Dönüşümüzde büyük maymun yola yerleşmiş bize dişlerini gösteriyordu. Yine koşmaya başladığımızı görünce bizi korkuttuğu için sevinerek sakin sakin mısır yemek için geri döndü. Korkulmayacak gibi değildi. Bir goril kadar büyüktü. Arada bir bitki ya da diken yiyerek yolumun üzerine çıkıyor. Yerinden kıpırdamıyor ve gözlerini üzerimden ayırmıyor. Korktuğumu belli etmeden yanından uzaklaşıveriyorum. Köylüler maymunlardan hoşlanmıyor ve sürülere saldırıp ürünleri mahvettikleri için sürekli onlarla savaş halindeler. Kadınlar taş atıyor, erkeklerse tüfekle ateş ediyorlar. Maymunlar evlere asla yaklaşmıyor. Yerleri mısır tarlaları. Onlar özgür. Bu ülkede erkekler de özgür ama kadınlar değil. Benim yanımda durumundan yakınma cesaretini gösteren tek kadının evimize gelmesi Abdülkadir tarafından yasaklandı. Adı Hent. Fiziksel olarak benden çok daha fazla İngiliz havası var. Saçları sarı, gözleri açık mavi, teni hassas ve soluk, gülümseyişi tatlı. 20 yaşında ve köyde oturuyor. 6 çocuk annesi, 20 yaşında 6 çocuk. Burada mutsuzum dedi bana. Şehre kaçmak, modern olmak istiyorum. İngilizce derdini anlatabiliyordu. Kocası da çoğunluğun yaptığı gibi çalışmak için Suudi Arabistan'a gitmişti. Çocukluk nedir bilmeden çoluğa çocuğa karışmış, şimdi de tek başına yaşıyordu. Abdülkaha da onun eve geldiğini öğrenir öğrenmez bozuldu. Onu görmen ve konuşman yasak, köyde adı kötüye çıkmış küstah bir kadındır. Oysa bana güzel ve sevecen görünmüştü, küstahlıkla da uzaktan yakından ilgisi yok gibiydi. Ne var ki Hent ve benim gibiler köylü erkekler için birer tehdit unsuruyuz. Başka kadınların akıllarını çelebileceğimiz düşüncesi hiç de hoşlarına gitmiyor. Çocukluktan itibaren kendileri tarafından oluşturulan ve sorgulanmaması gereken davranış kurallarıyla dolduruyorlar beyinlerini. Kes sesini ve çalış. Kes sesini ve evlen. Kes sesini ve çocuk doğur. Mutluluk yalnızca kendi tekerlerinde sanki. Abdülkadir'in en güzel yeğeni ben gelmeden kısa bir süre önce kuzenlerinden birisiyle evlendirilmiş. Kızı benimle tanıştırırken Abdülkadir şöyle söyledi. Abdullah'ın da o yaşlarda onun gibi bir kuzeni olsa senin yerine onunla evlenirdi. Keşke böyle bir şey olsaydı. Yine de bir kızın gönül rızasıyla Abdullah'la evlenebileceğinden kuşkuluyum. Böyle bir oğluna kız bulmak için babanın burada çok daha fazla para vermesi gerekir. Herkes onun nasıl bir koca olacağını farkında. Hep hasta, korkak, kararsız. Emin olduğum bir şey var. Nadida ile benim dışımda köydeki kızlardan hiçbirisi zorla evlendirilmemiş. Eğer kız oğlanı istemezse onu reddedip bir başkasını seçme hakkına sahip oluyor. Kur'an'da yazılı olan kural bu. Öyleyse neden biz? Neden kaçırılıp zorlandık? O hem denen kız nikah günü tören sırasında 3 kez vazgeçmek isteyip istemediğinin kendisine sorulduğunu anlattı. Çoğu kadın gibi o da ailesinin seçimini kabullenmekle yetinmişti. Ancak isterse boşanabilirdi. Demek ki kadınların da bazı hakları vardı. Neden bizim yok? Neden resmi bir tören yapılmadı bize? Bu 2 veletle evli olduğumuzu kim iddia edebilir? Artık şundan eminim. Biz kızlarının ülkesiyle bütünleşmesini isteyen Arap ve dindar bir babanın kurbanları değiliz. Onun tek istediği bizi satıp paraları cebe indirmekti. Abdülkadir da oğlunu burada evlendirmekte zorlanacağı için fırsattan yararlandı. Fırsat bendi. Nadide da benimle aynı yazgıyı paylaşıyordu. Aramızda değiş tokuş da olabilirdi. Neden olmasın? Midemi bulandırıyorlar. Bu ülkede kadın olmaktansa bir maymun olmayı yeğlerdim. Günün son su taşıma saatinde Abdülkadir da son kararını bildiriyor bana. Hayst'ta bir lokantam var. Orayı yeni satın aldım. Abdullah ve Ward'la birlikte orada işlerimiz var. Para kazanacağız. Birkaç saniye boyunca büyük bir umuda kapılıyorum. Gidiyor. Kocamı ve kaynanamı birlikte götürüyor. Bakirlerle yalnız kalırsam Nededa'yı görmeye daha sık gidebilirim ve belki de... Sen de bizimle geliyorsun. Olmaz. Kardeşimi yalnız bırakamam. Onunla kalmak istiyorum. Kararı sen veremezsin. Ne diyorsam onu yap. Bugün kardeşimi görmeye gidebilir miyim? Nasıl istersen, sana eşlik ederim. Asube yolunda Nadide'nin çok genç, çok zayıf olduğunu, bana ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yalvarıp durdum. Tasarısını öğrenince Nadide da beni Kovad'ın evinde bırakması için Abdülkadir'e rica etti. Olmaz, boşuna ağlamayın, birbirinizi ziyaret edebilirsiniz, o kadar uzak sayılmaz. Korkunç bir yalandı bu. Hays yürüyerek gidip gelinmeyecek kadar uzak bir yerdi. Ne kendisi ne de Govat bizi götürmeye asla yanaşmayacaktı. Birlikteyken annemden söz edebilir, yanında getirdiğim fotoğraflara, doğum günü kartlarıma bakarak birbirimize destek olup umut verebilirdik. Nadide tek başına ne hale gelir? Etki altına girmesinden, tümüyle yıkılmasından korkuyorum. Ne benim fiziksel gücüme ne de beni günden güne sertleştirip bu inatçı adamın önünde ayakta kalmamı sağlayan nefretime sahip bu. Yarın yola çıkıyoruz. Günün birinde bedelini ödeyecek. Hep köle olarak kalacak değilim. O gece uyumadım. Sedirin üzerine uzanıp o incecik şiltenin üzerinde dönüp durarak ve yastığımı gözyaşlarımla ıslatarak küçük pencereden güneşin doğuşunu izledim. Cehenneme gireli şimdiden 5 hafta oldu. Abdullah 10 dakika bana sıkıntı verdikten sonra yatakta yalnız yattı. Günün birinde bir çocuk yapmayı becerebilecek mi bilmiyorum. Normal cinsel ilişki hakkında hiçbir bilgim yok. Bu komedi nasıl olur da bir çocukla sonuçlanabilir? İnşallah olmaz. Ya da olur, ben de bilmiyorum. İngiltere'ye dönüşün bedeli bu olacaksa, bana söz veren Abdülkadir'e güvenebilirsem. Tam vakti. Araba hazır. Abdülkadir'in akrabalarından biri bizi Hays'e götürmek için Land Rover'la almaya geldi. Yolculuk uykusuz geceden daha fazla yoruyor beni. Manzara gitgide kurak, hüzünlü bir hal alıyor. Kızıldeniz kıyısı ve limanları yönünde çakıllı yollarda ilerliyoruz ama oraya kadar gitmeyeceğiz. Hays, Abdülkadir'in öve öve bitiremediği küçük bir kent. Çömlekçilikten, zengin insanlardan ve güzel evlerden söz ediyor. Tarihi olduğu söylenen bulunduğumuz yerin 1 kilometre ötesindeki kent güzel olabilir. Beni hiç ilgilendirmiyor. Nasıl olsa görmeye gidecek değilim. Çünkü Abdülkadir'in lokantası Kızıldeniz'in limanlarını sanayla birleştiren anayol üzerindeki yeni kurulmuş bir mahalle içinde yer alıyor. Burası hepsi birbirine benzeyen modern binaların ve hepsi birbirine benzeyen başka lokantaların arasında bulunuyor. Dışı beyaz, içi ise ucuz masa iskemlelerle donatılmış. Bu yeni kent hala inşaat halinde ve sokaklar sürekli toz bulutu altında. Gelenekle modernlik karışımı bir yer. Üstü yüklü kamyonlar, özellikle mısır yüklü develerle iç içe. Keçi sürüleri bisikletlilerle yan yana. Her hafta buraya yakın bir pazar kuruluyormuş ve çok önemli bir kat satım merkezi de varmış. Sonunda Abdülkadir'in binasına yaklaştık. 3. katta, Hoşkeyl'den daha geniş odaları olan temiz badanalı bir yer. Suyun akması gerçek bir lüks, elektriği ise süper lüks. Köyde günün ilk saatlerinden itibaren gaz lambaları kullanılıyor ve bunları mutfaktan odalara, ahırdan tuvalet deliğine kadar her yere iğrenç bir duman soluyarak taşımak zorunda kalıyoruz. Tuvaletler burada da son derece kirli. Bir delik bir de su. Buna karşılık duşu var. Odaların üzerindeki çatı terasında oturulabiliyor. Atulka da gururla bahçesini gösteriyor bana. Öyle yüksek duvarlarla çevrili ki bir gökyüzü parçası dışında hiçbir görüntüsü yok. Patates ve domates yetiştiriyor ve bunu başarabilmek için de aşırı su kullanıyor. Burası köyden daha sıcak ve gelir gelmez yeni bir düşmanla tanışıyorum. Yüksek yaylalarda olduğundan çok daha fazla sayıdaki sinek ve sivrisineklerin dışında kırmızı karıncalarla kuşatılmış durumdayız. Bunlardan kaçabilmenin tek yolu bir iskemleye oturup ayaklarını yukarı kaldırmak. Bu yakıcı sıcaklık bütün bu böcekler geleneksel Arap giysilerine şükretmeme yol açıyor. Pantolonlar böcek sokmalarından koruyor. Saçlarımı örtmeye ve pantolon üstüne uzun elbiseler giymeye başladım. Yemenli bir kadın gibi görünüyorum. Çalışan bir kadın. Ward'la birlikte mutfağa kapanıyorum. Burası lokantanın arkasında uzanan bir koridor aslında. Abdülkadir ile Abdullah ön salonda müşterilere hizmet ederken biz gün boyu sıcaklıktan boğularak burada kapalı kalıyoruz. Bahçeye açılan kapılardan bile serinlik gelmiyor. Fırınlar, bulaşık ve temizlik işlerinin gerektirdiği bu zorunlu birliktelik birbirimize karşı gitgide saldırgan tavırlar almamıza neden oluyor. Ondan nefret ediyorum. Bu yerden, sıcaklıktan nefret ediyorum. Yüzünü bile görmediğimiz erkekleri beslemek için burada kapalı kalmaktan nefret ediyorum. En küçük bir bahaneyle, hatta bahane bile olmasa, bu kadınla sürekli savaş halindeyim. Küçük hain gözleriyle şişman ve çirkin, üstelik sürekli terliyor. Bana egemen olmak istiyor. Geçen gün buzluktan donmuş bir tavuk çıkardı ve kesip pişirmemi emrederek önüme attı. Buz tutmuş bir tavuğu kesmeye kalkışmak tam bir budalalık. Olmaz diye haykırarak yüzüne geri attım. Bir süre birbirimize dik dik baktık, o kadar. Beni dövmeye cesaret edemiyor. Çoğunlukla birbirimizi görmezlikten geliyoruz. Bu daracık yerde hiç de kolay olmuyor doğrusu. Hala iletişim zorluğu çekiyorum. Arapçayı yeterince konuşamıyorum. Zaten konuşacak kimsem de yok. Ward ancak kötülemek için bana söz yöneltiyor. Abdullah tartışmaya çalışmıyor ve ben de bundan yakınmıyorum. Atulka da salonla ilgileniyor. Onu neredeyse göremez oldum. Başımın çaresine bakabilmek için Arapçayı öğrenmek zorundayım. Konuşamazsam aklımı oynatacağım. Bahçede domateslerle yüksek duvarlara bakarken yalnızım. Odamda hep aynı kasetleri, hep aynı İngilizce kitapları okurken yalnızım. Bir akşam Abdülkadir'den okuma yazma öğrenebilmek için bana bir alfabeyle çocuk kitapları almasını istiyorum. Kabul etmeyeceğini sanıyordum çünkü köylü kadınlar cahil oluyor. Okuma yazmaları yok. Okuyunca küleliklerinin ayırdına varıp hesap sormalarından korkuyor erkekler. Köy okuluna yalnızca erkekler devam ediyor. Genç yaşta burayı bitirip kentte ya da yurt dışında çalışmaya gidiyorlar. Ancak kadın kentte ya da yurt dışına gitmek isterse başlı başına bir olay oluyor. Yalnızca kocasının iyi niyetine kalıyor iş. Bunaysa ya hiç ya da çok ender rastlanıyor. Abdülkadir'in yardımı kabul etmesi beni çok şaşırtıyor. Alfabe alındıktan sonra tek başıma genellikle geceleri çalışarak öğrenmeye başlıyorum. Çünkü gündüzler hiç değişmeyen gündelik işlerle dop dolu geçiyor. Her sabah müşterilere çay yapmak için Ward ateşin üzerine büyük bir çaydanlık yerleştiriyor. Bu arada ben de temizliğe bakıyorum. Abdülkadir kentten getirdiği ekmeğin yanında kızarmış yumurta ve havuç hazırlıyor. Genç bir oğlan lokantanın önünde dev gibi bir tavada şapatis kızartıyor. Abdülkadir için çalışıyor ve müşterilerden topladığı paraları akşamları ona iade ediyor. Kendi parasını ise hafta sonlarında alıyor. Öğle saatlerinde ise kızarmış et, sebze ve pilav hazırlıyor. Akşamları saat 6 ile 11 arasında öğlenkine benzeyen bir yemek servisi yapılıyor. Ward'la birlikte bütün günümüz mutfakta geçiyor. Bulaşık, sebze ayıklamak, temizlik, bahçe bakımı gibi en hantal işler bizim üzerimizde.
Ayrım sonu.